Merhaba sevgili seyirciler, ben James Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yeni bir Ota gündemle karşınızdayız. Artık o klasik girişi yapmıyorum. Zaten herkes bunu biliyor. Yani bizi beğeniyorsunuz, işte bir yorum yapıyorsunuz, like atıyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Emoji dahi olsa bırakıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Hemen söze giriyoruz. Sevgili Barış Cankı ile beraberiz. Barış'cığım biz ÖTV diye diye, yani da biz diye diye derken herkes diyor da biz bence özellikle diyorduk ve elektrikli otomobillerde de bu işin artık sonunun geldiğini gören söyleyen. Hani bunu çok da böyle görünen köy kılavuz istemez demişler. Hani böyle bekliyorduk. Biz %20 falan derken %25 gördük. Sen bunu çok iyi bir şekilde, çok detaylı bir şekilde başka bir videoda anlattın. Fakat böyle çok
Evet.
kısa bir hani o videoya da gidecek. Yani insanların daha fazlasında bulabileceği bir yorumunu da almak isterim. Ne dersin? Nasıl sence bu son düzenleme elektrikli otomobiller ve tümüyle ilgili?
Evet, yani biz artık her hafta Oto gündemde zaten ÖTV'ye karşı duruşumuzu net bir şekilde sergiliyoruz. Her seferinde bir serzenişte bulunuyoruz bununla ilgili. ÖTV güncellemesi geleceği de zaten belliydi aşağı yukarı ki biz Ağustos ayında bekliyorduk. Belki Ağustos'un başı ilk haftası gibi olur diye düşünüyorduk. Özellikle işte bu TOGG'un konuşmuştuk yani geçtiğimiz haftalarda TOGG'un bildirimlerinden dolayı ama sürpriz bir şekilde Temmuz'un böyle bitimine yaklaşırken ilginç bir Perşembe günü yani hiç beklenmeyen bir günde ÖTV güncellemesini yaptılar. Herkes şaşırdı. Hani böyle izleyicilerimize saygısızlık olmasın diye yüzüm gülüyor ama içim kan ağlıyor diyebilirim bu noktada. Çok karmaşık hale getirdiler ÖTV'yi. Dediğin gibi bununla ilgili zaten ayrı bir video yaptık. Şuraya üst tarafa kartlara ekleriz. Detaylı bir şekilde görmek, incelemek, dinlemek isterseniz o videodan da dinleyebilirsiniz ama özellikle içten yanmalı motorlu benzinli araçlar için karmaşık hale getirdiler. Daha sadeleştirilmesi beklenirken ki hani özellikle işte daha önce bir paylaşılan taslakta da sadelik vardı. Biraz daha sadeleştirilmesi bekleniyordu ama son resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren kanun kapsamında, düzenleme kapsamında çok farklı şeyler ortaya çıktı. Benzinli araçlarda işte 1,6 litre motorlu barem varken motor baremi 1,4'e düşürüldü. 1,4'lük bir motor baremi eklendi. Burada farklı ÖTV oranları getirdi. Matrahlar güncellendi ama hem elektrikli otomobillerde hem içten yanmalılarda matrahlar beklendiği kadar yükselmedi. Çok düşük oranda bir yükselme söz konusu var. Bu da tabii ki hani özellikle matrahların bayağı yükselmesini istiyoruz ki zaten otomobillerin çıplak fiyatları çok yüksek seviyelerde. Hani en azından bu matrahlara göre biraz daha alt dilimlere düşebilsinler diye ama burada bazı otomobiller alt dilimlere düşüyor ama çok büyük düşüşler karşımıza çıkmayacak. İşte örneğin motor silindir hacmi 1,4 litrenin altında olan ve çıplak fiyatı, vergisiz fiyatı 650 bin TL civarında olan araçlar nedir onlar? İşte Hyundai i10, i20'nin manuel versiyonu gibi çok giriş seviye olan araçlar, 1 litre motora sahip araçlarda %80 ÖTV diliminden %70 ÖTV dilimine düştüğünü göreceğiz. Onun dışında bu şeyler var. Clio'nun versiyonları, baz versiyonu ve diğer versiyonu ve Fiat Egea'nın, bunlar çok satılan modeller olduğu için Fiat Egea'nın 1,6 litre multijet motorlu versiyonu. Bunlarda da ÖTV diliminin %80'den %75'e düştüğünü göreceğiz. Çok yüksek bir düşüş yok. Yani örneğin işte Fiat Egea'da belki 40 ila 60 bin TL civarında bir düşüş olacak. Zaten Ağustos ayında her ay Türkiye'de fiyatlar zamlanıyor. Ağustos ayında gelecek zamlarla da bu düşüşleri zaten doğrudan ortadan kalktığını göreceğiz. Yani şunu söyleyebilirim. Yeni ÖTV oranları eklendi. %75'lik, %90'lık, %170'lik ÖTV dilimleri eklendi. Şunu söyleyebiliriz özet olarak. Evet %70'e düşüyor ama sonuç itibariyle belki de yıl sonuna kadar şunu görebiliriz. Şu anda %80 ÖTV diliminde olan araçların kısa bir süreliğine %70-75'e düştüğünü ama ilerleyen aylarda tekrar %80'e hatta belki de %90'a çıktığını görebiliriz. %80 ÖTV diliminde kalan fiyatları değişmeyen araçların önümüzdeki aylarda %90, %100 dilimlere çıktığını görebiliriz ki zaten özellikle %80 ÖTV diliminde yer alan BMW, Mercedes gibi lüks markaların bu dilimlerde tutmak amacıyla fiyat avantajı olması sebebiyle 1,6 litre hacmin altında motorlar getiriyorlardı biliyorsun. BMW tarafında işte
Yeni
520 ile
konuştuk.
görmüştük. Onlar %80 ÖTV dilimindeydi ama bu düzenlemeden sonra %100 ÖTV dilimine çıkaracak. Onun dışında dizel motorlu aynı modellerin dizel motorlu daha yüksek fiyatlı versiyonları %150 ÖTV dilimindeydi. Bu modellerde %170 ÖTV dilimine çıkarak fiyatlarında artış göreceğiz. Hibrit tarafında çok kısa bahsedeyim. Hibrit tarafında özellikle merak ediliyor. Toyota'nın hibritlerinde bir düşüş olacak mı diye. 2,7 milyona kadar olan fiyatlarda bu hibrit modellerde %80 ÖTV diliminden %70 ÖTV dilimine düştüğünü göreceğiz. Bunlarda biraz indirim olabilir fiyatlarda. Özellikle son olarak satışa sunulan makyajlı Toyota Corolla Cross'un giriş versiyonu bildiğim kadarıyla 2.400 civarında, 2.7 milyon altında olduğu için bunda da ufak bir indirim görebiliriz. Elektrikli otomobillerde en büyük sıkıntı karşımıza çıkıyor. Elektrikli otomobillerin giriş versiyonları %10 dilimden ÖTV dilimine girerken artık en düşük dilim %25 oldu. Bu da fiyatları ciddi oranda arttırmaya yetiyor. Burada ben zaten haberini de yapmıştım. Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili biliyorsun 1 milyonluk böyle sınıra yaklaşmıştı evet. diye sevinmiştik. 1 milyon 150 bin TL'lik fiyatı vardı. Artık %25 ÖTV dilimiyle 1 milyon 300 bin TL'lik fiyatla karşımıza çıkıyor. Yine Hyundai Inster 1.345.000 TL'lik fiyatla gelmişti. 1.5 milyonu aşan yeni bir fiyatla karşımıza çıkıyor. Togg ve Tesla rekabetinde yine aynı durum söz konusu ki geçen hafta daha seninle Togg tarafında 500.000 TL civarında bir zam hani gelebileceğini söylemiştik. Bunun bir kısmı evet ÖTV artışından dolayı ÖTV ile beraber 1 milyon 830.000 TL'lik fiyat artık 2 milyon 2.1 milyon seviyelerine çıkacak ama Togg mutlaka kendisi de zam yapacaktır. Bunu her zaman söylüyoruz zaten. Çok uzun zamandır %10'luk dilimin üst sınırında sıkıştığı için zam yapamıyorlar. Bu sınırdan çıkarmamak için ama artık öne açılmış durumda. Eskiden %10'luk dilimde 1 milyon 920 bin TL üst sınırken artık %25'lik ÖTV diliminde 2 milyon 475 bin TL'ye kadar yolu var. Önümüzdeki aylarda büyük ihtimalle yıl sonuna kadar şu an çok büyük zamlar görmesek bile birçok modelin belki de bu sınırın dilimin %25'lik dilimin üst sınırına kadar yaklaştığını 2 milyon 450-2 milyon 475 bin TL'lere kadar çıktığını görüyor oluruz. Dediğim gibi daha detaylı anlatımlarını model model başka bir videoda yaptım özellikle şuradaki kartlara bırakırız. Orada zaten görebiliriz ama genel yorumum ÖTV düzenlemesi zaten ÖTV'ye biliyorsun her zaman serzenişimizi dile getiriyoruz ama bu ÖTV güncellemesi de özellikle elektrikli otomobil piyasası için Togg için çok sıkıntılı bir güncelleme oldu. Bakalım ilerleyen süreçte nasıl bir yansıması olacak göreceğiz.
Evet yani tabii güzel anlattın. Ağzına sağlık. Diğer video zaten daha da güzel. Mutlaka dediğin gibi kartlardan da mutlaka gitsinler veya DH Plus'ta girseler zaten görecekler. ÖTV ile ilgili anlattığın şeyler son derece önemli. Hangi araç ne kadar etkileniyor, ne oluyor, ne bitiyor. Gayet güzel özetledin. Anlattın orada detaylı olarak mutlaka izlemelerini tavsiye ederim. Ben de şöyle çok küçük o zaman söyleyeyim. Yani aslına bakarsan gerçekten baktığın zaman hani göstermelik bir indirim var. Yani %80'den %70'e çok öyle işlevsel olmayan matrahların işte bizi kurtarmadığı yani tüketiciyi kurtarmadığı aksine belki de hatta işte yine bahsettiğin gibi üreticinin belki de işine yarayacak. Onları hiç değilse belki biraz rahatlatacak. Yani müşteri yani kullanıcıyı rahatlatacak bir şey yok burada baktığımız zaman. Yani ÖTV işte biz iki tane hep söylüyoruz yani iki tane üç harfli var işte bizim hep konuştuğumuz her hafta konuştuğumuz ÖTV bunlardan birisi. Yani insanlar ÖTV'de özellikle elektrikli otomobillerde işte böyle daha kurtarıcı daha akılcı bir şekilde yeni bir ÖTV sistemi gelebilir diye beklerken biz de gene burada konuştuk anlattık. Gerçi biz ayrı bir başka bir videoda ben anlatmıştım ama yani %5'e inse ne olacak diye anlatmıştık. Bakınız şekil A'da görüldüğü üzere %5 değil %25 artık.
Hangi %5? %25'e çıktı.
Mümkün değil yani ben anlatırken.
En üst dilimi de bu arada %60'dan %75'e çıktı. Yani artık neredeyse içten yanmalı motorlu araçlarla beraber aynı oranlara geldi diyebiliriz.
Bu kadar yani oradaki o şey de yok. Çünkü yani işte gene geçen hafta konuştuğumuz yani %4'ten %50'ye çıkarttığın 4x4 işte o arazi araçlarını.
Aynı şekilde o da var.
Yani bu da var o yüzden. Bu ÖTV ile bu iş olmaz yani. Zaten yorumlardan görünüyor. İşin kötüsü şu. Yani biz Türkiye'de işte Almanya'da hatta yani ne olmuş Almanya'da dalga geçen bir tweet gördüm geçen gün. İşte adam orada Megan ne diyelim işte bir Megan'ı parçalıyor. İşte Türk şey yapmış yani hurdaya vermiş. Hurdaya da giderken 1500 euroluk bir fiyatı mı ne varmış galiba hurdaya vermiş onu. Biz de Türkiye'de 1500 euro dediğim paraya baktığın zaman yani orada 1500 euro işte Renault Megane'ın işte Megane 3 müydü neydi öyle bir şeydi galiba. Buradaki fiyatı da işte diyelim ki 45 bin euro atıyorum yani, ya 50 bin euro ya da neyse ya da işte 15 bin euro. Adam 1500 veriyor sen 15 veriyorsun. Adam onu orada hurdaya atıyor sen maalesef. Burada yani onu aman arabam aman canım demek zorunda kalıyorsun. Sebebi de bu ÖTV yani çok yani. Başka bir şey yok ki. Bu kadar kıymetli hale gelmesi kadar saçma bir şey yok yani. Evler Allah'tan yani evler diyeceğim ama hani onlara da olmaz. Yani ev zaten zor bir iş. Bir de arabayı da bu kadar zor hale getirmek Ve yani sağlam arabaları, iyi arabalara bu kadar, yani bari hani öyle bir şey yapsan diyeceğim yani. İşte atıyorum güvenlikli arabaya, işte konforlu arabaya. Yani millete bunu sattıracak bir şey yap ya. Hadi yani kötü arabayı sattırma yani. De ki ya adam çok ucuz araba getiriyorsun, ben onu istemiyorum de. Ona gel bak bunu al, daha iyi olacak bir şey yap yani. O da yok. Maalesef yani elektrikli arabalar da
Maalesef.
sonunda nasibini almış oldu. Yani bu geniş bir özetle böyle diyelim.
Genel olarak şunu söylemek istiyorum ben. Şimdi buna sebep olarak bir açıklama yapılmış ÖTV düzenlemesinin. Bu düzenlemenin yapılmasının sebebi olarak cari açığın azaltılması olarak belirtilmiş. Ama şimdi genel olarak toparlayacak olursak elektrikli otomobil özelinde bakmamak lazım buna. Evet, onlar şu anda çok popüler, çok da hızlı
Doğru.
büyüyor. Önü kesilmiş olacak bu şekilde. Büyük ihtimalle önünün kesildiğini, yavaşladığını göreceğiz ama şimdi genel olarak baktığımızda değişmeyen bir şey var. Hala bu hafif ticari araçlarda vergi ÖTV %15. Onlar şu anda bu ÖTV güncellemesiyle beraber ciddi daha avantajlı duruma geldiler. Büyük oranda işte otomobil alamayan kişiler daha fazla bu işte şey gibi, Doblo
Tabii,
gibi,
evet.
işte Peugeot Rifter gibi hafif ticarilere binek olarak kullanmaya, onlara yönelmeye devam edecekler ki onlarda da düşük ÖTV'li olmasına rağmen markaların bunu
Evet.
ciddi oranda kar marjı olarak gördüklerini her zaman söylemiştik. Olması gerekenin çok çok yüksek fiyatlara satıldığını söylemiştik ama ona rağmen yine işte vergisinden dolayı otomobillere göre çok daha uygun oldukları için bunlara yönelim artacak ve hani pazara baktığımızda hafif ticari araçlardaki satış oranlarında ithalatın payının çok çok yüksek olduğunu görüyoruz. %70, %80'lere varan oranda. Hani halk buna yönelirse ve ithalat bundaki payı
Evet.
%70, %80'se hangi cari açığı kapatabileceksin burada? O da ciddi bir muamma. Yani böyle bir açıklama yapıldı ama
Ya
bakalım
işte
yani nasıl olacak göreceğiz
tabii ya
ilerleyen
böyle
süreçte.
baktığında yani neye elini atsan diyelim zaten ne yapıyorsun? Bir tarafı sıkıyorsun o halde öbür tarafta elektrikli araçlar var. Aa %10'dur ben bu tarafa kaçayım diyorsun. İyi de arabalar var ben bu tarafa. Hop diyorsun ki bir dakika orada da öyle olmasın da böyle orada da sıkıyorsun. Ya bu hani böyle olmaz işte hani şeyde sigarada mesela diyelim çok zam yapıldığında o yüzden böyle ince bir çizgi var orada. Tekel ürünlerine çok zam yaptığında kaçak ürünler birden çıkmaya başlıyor. Bu sefer de sen o vergiden almayı beklediğini kaçak üründen ya da işte belki de hastanelere giden kör olan ne bileyim işte sakatlanan kaçak içkiden kaçak sigaradan dolayı başına iş gelenlerle uğraşmaya başlıyorsun. Yani bu maalesef böyle. Tabii yani bu bahsettiğinde ben de işte Berlin yol kullanıcısıyım. Ben mesela şimdi işte dezavantajları neler diye sorduğunda işte anlatabilirim ama hani konuyu da uzatmayayım fakat yani buna gerek yok yani. Hep onu söylüyoruz ya hani 7 milyon yani 7 milyona sattığın araba ki şu an zaten o da güncellenecek büyük ihtimalle. 7 milyona sattığın arabanın 2 milyon da ederi varken ya yani nasıl 7 milyona çıkabilir ya? Yani bu olmaz ya hakikaten. Yani
Maalesef.
bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani biz her hafta işte anlatıyoruz. Ne yapalım hani çıkıp da dışarıda bağıracak halimiz de yok yani. Artık hani insanlar da zaten sıtkı sıyılmış. Ekonomik zaten zorlu bir durumda. O yüzden hani biz de işte elimizden geldiğince söylüyoruz ama çaresi de yok bunun yani. Hani adam dışarıdan bakıp bize gülecek. Yani yapacak bir şey yok. Hani ben diyecek bununla Porsche
Maalesef.
alıyorum. Sen orada gidiyorsun işte Renault alıyorsun diyecek. Ne bileyim yani işte Renault'u kötülemek için söylemiyorum ama hani durum böyle. Peki efendim hemen ah evet bir şöyle ferahlayaraktan efendim sondaki konumuza geçelim sevgili Barış kardeşim. 10 bin
Evet.
dolarlık ha ya Çinli'den bahset şimdi. 10 bin dolarlık Çinli elektrikli araç.
Yine bir Çinli, yine bir içimizi yakan
Ha.
fiyat. Türkiye'de milyonlardan konuşurken %80,
Ya.
%70, %170, %220 ÖTV'lerden konuşurken Çinliler yapıyor abi.
Bak
Adamlar
dolar da artıyor bu arada.
yapmaya
Şimdi bir de dolar zammı gelecek bu araçlara. Şu an 40-52 fiyat. Biz bunu yaparken, bu yayını
maalesef.
yaparken Cuma akşamı. Sen 10 bin dolar diyorsun. Yani adam şu an baktığımız araç yani işte ne oldu? 40 bin, 400
410 bin TL
bin. Evet ha
civarında.
400 bin TL'de. Yani 410 bin lira bu araba. Şimdi bu baktığın araç 410 bin lira. Bir bakalım 410 bin lira arabaya bakıp moralimi bozayım. Al işte.
Gerçekten yani bu segment, A segmenti zaten kompakt araçlar Çin'de ve özellikle Avrupa'da oldukça popülerleşmeye başladı ki zaten bunun en büyük temsilcilerinden bir tanesi BYD Seagull. Geely'nin yine Xingyuan isimli bir kompakt modeli var. A segmentinin başarılı son dönemde, son aylarda ciddi satış rakamları yakalayan modeller arasında. Bu araç da piyasaya sunulduğunda Çin'de bu iddialı rakiplerle boy ölçüşecek açıkçası. Şansını ben de merak ediyorum ama tasarım olarak baktığımızda özellikle ben tasarımını çok beğendim. Çünkü A segmentinde genel olarak otomobillere baktığımızda biraz daha yuvarlak hatlara sahip, biraz daha şirin görünümlü, şehir içi odaklı olduğu için biraz daha böyle sportif olmayan, sportiflikten uzak modeller görüyoruz. Doğru. Ama ArcFox isimli bu Çinli bayik üretici bünyesinde yer alan ArcFox isimli elektrikli araç markası T1 modeliyle bunu aşmış. A segmenti kompakt bir araç olmasına rağmen otomobilin ön tasarımına baktığımızda o genel olarak otomotiv sektöründe gördüğümüz, daha üst segmentlerde gördüğümüz sportifliği, o agresif tasarımı bunu da çok güzel bir şekilde yakaladıklarını görüyoruz. Buna rağmen araç işte kompakt ve 10 bin dolar, yaklaşık 10 bin dolarlık fiyat, yani 400 bin TL'lik bir fiyattan söz ediyoruz burada. Keşke hani hadi vergisiyle beraber Türkiye'de 800-900 bin liraya gelsin. Hani en azından bunları gelebildiğini görsek ama ne yazık ki böyle bir şey göremiyoruz. Özellikle gördüğümüz gibi daha da artış varken şu anda yani, bunu söylemek çok
gazımızı zor. Alsın kardeşim, kusura bakma. Ben hani marka, o markayı da göstermiyorum. Bilinen bir marka tabii yani. Gazımızı alacak bir şeyler lazım bize. İşte bunlar lazım. Yani tabii ne yapayım, ben de bari şey diyeyim ya. Volkswagen CEO'sunun ya Çin'de böyle olursa kardeşim burada durulmaz diyordu ya. Hani adamların derdi o. Evet. Ben de diyeyim ki ona ya gel sen buraya bir. Ya şuraya bir gel, burada bir yaşa da bir gör bakalım hani. Burada ne olur bir de onu anlat diyelim yani.
Sen asıl burayı ya gör, sen asıl gör Türkiye'yi yani. Sen gör.
Bırak orada hani ucuzluktan öleceğiz, ne yapacağız diye adam sen dert ediyorsun. Gel bak burada nasıl bir model var. Cari açığı bak nasıl buradan işte çatır çatır çıkartıp da işte oluyor. Bir de buna alıştık ya, işin kötüsü bu, çok kötü bir şey ya. Buna alıştık yani hani. Maalesef. Ucuz araba görsek şey diyeceğiz yani.
Aslında alışmadık da.
Kanıksadık yani ya. Hani,
alışmış tabii ya, tabii, gibi yani. Davranmak mı zorunda kalıyoruz?
Tabii. Anlamadım. Bak sen şimdi mesela dışarıda bunu çok çok daha güzel anlayacaksın tabii. Anlıyorsundur da. Bizim burada hayat, yani işte hep zaten millette yazıyor zaten. Yani işte adam orada 6 ayda gidip altına araba alıyor diyelim. Hani işte ikinci el bir şey alıyor. Sen burada motosiklet alamıyorsun. Yani öyle bir şeylerle ilgili bir şey. Yani o yüzden... Çok evet, çok güzel araçmış bu arada. Detaylarına girelim evet. Ama yani başka bir detay vermeye de gerek var mı bilmiyorum yani. Sayık
çok hızlı bir teknik lütfen. Detaylarından bahsedeyim. Çünkü açıklanmış bazı teknik detayları var. Sadece tasarımıyla değil, aslına baktığımızda menziliyle de dikkat çekecek. Çünkü kompakt bir araç olmasına rağmen ciddi güzel bir menzili var. Boyutlarına baktığımızda 4337 mm uzunluğa, yani 4.4 metreye yakın bir gövde uzunluğuna sahip olduğunu görüyoruz. Buna rağmen 2770 mm gibi oldukça yüksek bir aks mesafesi sunuyor. Bu da kompakt yapıda küçük bir araç olmasına rağmen iç hacminin oldukça yüksek olduğunu bizlere gösteriyor. Dediğim gibi tasarımı oldukça güzel. Tek motorlu güç ünitesiyle birlikte geliyor burada. Maksimum 70 kW, yani 94 beygir güç üreten bir elektrik motoru geliyor burada. Batarya tarafında Çin Havacılık Lityum Batarya Teknoloji Grubu adı verilen bir şirket tarafından sağlanan, üretilen lityum demir fosfat batarya ile donatılmış. İki farklı seçenek var, 41.7 kWh ve 42.3 kWh olmak üzere. Bunlar da Çin'deki CLTC'ye göre, burada altını çizeyim, bizde geçerli olan WLTP'ye göre değil, Çin'deki CLTC'ye göre 410 ve 425 km bir menzil vaat ediyor. WLTP'de 300 km'ler civarına düşecektir. Bu belki 300-350 km bandında bir değer olarak karşımıza çıkabilir. Böyle teknik özelliklere sahip bir model. Tabii ki daha piyasaya sunulmadı. Fiyatı şimdiden belli ama henüz dış tasarımı belli oldu. Resmi görselleri paylaşıldı. Kademeli olarak iç görsellerini de görürüz ve önümüzdeki aylarda Çin'de yine söylendiği fiyattan belki de daha ucuza, yani Çin'de bizde tanıtılır, fiyat verilir, ilerleyen aylarda satışa sunulduğunda artar ya, Çin'de böyle olmuyor. Tanıtılıyor, şu fiyattan satışa sunulacak deniyor ama ilerleyen aylarda fiyatı daha da düşmüş olabiliyor. O yüzden bakalım ilerleyen aylarda nasıl bir fiyatla gelecek, onu da görüyor oluruz.
Buradan kardeşim ya, bizi sinirlendirme şimdi valla. Anlat, Opel Mokka GS'ye tanıtılmış. Ne olmuş, tasarım özellikleri nasıl? Şimdi bayağı böyle sinirli bir program yapacağız. Yapacak bir şey yok.
Maalesef, ne yazık ki öyle. Evet, yeni Opel Mokka'nın GS versiyonu tanıtıldı. GS biliyorsun, burada Opel tarafında performanslı modellere verilen bir takı. Öncesinde 1970'lerden 80'lerden kalan bir takı bu ama öncesinde GSI'ydi.
Transport GSI,
Injection'ın kısaltması evet. Olan evet, GSI ya da GSI kısaltması. Bu da daha sportif, daha performanslı modellerin modelleri gösteren bir takıydı. Sonrasında GS, Grand Sport elektriğe evrildi. Çünkü elektrikli modeller piyasaya sunulmaya başlamasıyla beraber işte benzinlere yatırımın daha düşürülmesi, elektriklerin yukarı çıkarılması gibi olaylar nedeniyle elektriklere evrildi. GS takısı oldu. İlk etapta hibrit araçlarda kullanıldı ama sonrasında Opel bunu %100 elektrikli araçlarda kullanmaya karar verdi ve bu elektrikli araçlardan ilki de Opel Mokka GS olarak karşımıza çıktı. Standart versiyona göre tabii ki ekstra bir güçle geliyor. 278 beygir güç üreten bir motorla 207 kW güç ve 345 Nm tork üretiyor. Bu gücün tamamını sadece sport modunda kullanabiliyor. Tabii ki yani performanslı bir araç ama bunu baktığımızda sürekli tam performans olarak kullanırsan menzili hani 200 kilometreler civarına falan düşecektir büyük ihtimalle. O yüzden evet. Bu aracı elektrikli olduğu için çok da performanslı, sürekli aynı performansla, yüksek performansla kullanmak çok da mantıklı olmayacaktır diye düşünüyorum. Tasarım olarak baktığımızda otomobilin standart Mokka'ya göre çok büyük değişiklikleri yok. Jant tarafında tabii ki daha büyük jantlar ve onların ön tarafta özellikle onların arasından görünen sarı kaliperler, fren kaliperleri burada tasarımda dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Ön tasarım, işte arka tasarım birazcık daha sportifleştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor ve yanda özellikle kapıların alt kısmında ve farklı yerlerde GS logoları, GS yazıları bu otomobili standart Mokka'dan ayrıştıran detaylar arasında yer alıyor. Aynı şekilde iç tarafta da yine GS takılarının, logolarının çıkartmalarının yer aldığı bazı detaylar bu otomobili standart versiyondan ayrıştırmamızı sağlıyor. Burada değerlere baktığımızda 0'dan 100 km saat hıza 5.9 saniyede çıktığını görüyoruz. Maksimum hızı da 200 km saat. 54 kWh saat yani net kapasite olarak 50.8, 51 olarak söyleyebiliriz. 51 kWh saat NMC bataryaya sahip. Burada batarya tarafında bir değişiklik yok. Maksimum 336 km menzil sunuyor. Standart modelde 407 km'ydi. Bunda ekstra performans nedeniyle 330-336 km'ye kadar düştüğünü görüyoruz. GS modellerini Opel tanıtmaya devam edecek. Burada yüksek performans elektrikli modellerin GS versiyonlarını sunmaya devam edecek. İlk dediğim gibi ilk modeli Mokka'ydı. Bu da performans açısından en azından standart versiyona göre bir üst seviyeye taşıyan bir model olarak karşımıza çıkıyor.
Yani tabii eski Astra GS'yi düşündüğüm zaman gerçekten çok daha farklı ve çok güzel. Yani böyle gördüğün zaman yolda bariz ayırt ediyordun. Yani hani normal Astra ile GS arasında bir tonla fark oluyordu. Böyle gözün hemen onu ayırt ederdi. Buna baktığında bayağı bildiğin yani gene Mokka'ya bakıyorsun. Yani sanki bir de tabii sen şimdi pili de söyledin. Yani pilde de aslında daha güçlü bir pil de yok da hani işte sanki motora izin verilmiş gibi görünüyor. O yüzden evet. Peki teşekkür ederiz. Mokka'yı da görmüş olduk ve hemen efendim sonraki haberimize geçelim. Tesla FSD transfer programını hem Avrupa'ya hem de Orta Doğu'ya genişletti haberimiz var. Evet. Enteresan. Yani görebilir miyiz biz de acaba? Ne dersin?
Evet, biz de Avrupa ve Orta Doğu kapsamında yer aldığımız için aslında Türkiye'de de bu transfer işlemi sunuluyor. İlk etapta geçici olarak Kuzey Amerika pazarında getirilmişti bu fırsat, biliyorsun. Böyle Tesla sahiplerinin yoğun isteği üzerine. Sonrasında tabii ki Tesla'nın farklı, özellikle Avrupa pazarına ve farklı pazarlara da yayılmasıyla beraber oradaki tüketiciler de bu transfer işlemini, FSD'nin transfer işlemini yoğun bir şekilde talep ettikleri için yayıldı. Aslında Avrupa'da hem de ülkemizde hem de Avrupa'da şöyle bir sıkıntısı var diyebiliriz. Çünkü Avrupa'da ve ülkemizde FSD'yi şu anda tam olarak kullanamıyorsun. Hala hazırda gelmiş değil. Özellikle Avrupa'da biliyorsun işte Avrupalı üreticilerin özellikle çok geri planda kalmaması, otonom sürüş sisteminde onları çok geri plana atmamak amacıyla Tesla'ya bu regülasyonlarda çok sıkıntılar çıkarabiliyorlar FSD'nin orada kullanılması açısından. Avrupa'da o yüzden çok gecikti. Ama buna rağmen Tesla'nın FSD transfer özelliğini sunması da gerçekten ilginç bir olay oldu. En azından bir iyi niyet göstergesi olarak belki Tesla, çünkü Tesla şunu diyor, bir iyi niyetin göstergesi olarak bunu sunuyoruz. Evet, hani FSD'yi burada sunamıyoruz ama gerçekten bizimle çok bir alakası yok. Bunun tamamen Avrupa Birliği'nin regülasyonlarıyla alakalı. Bak, biz iyi niyet göstergesi olarak bu transfer özelliğini sizin için de açtık şeklinde söyleyebiliriz. Bu FSD transfer özelliği de kısaca şöyle söyleyebiliriz. Örneğin tamamen FSD, full yani tam otonom sürüş diye Türkçe'ye çevirebiliriz bunu. Tam otonom sürüş özelliğine sahip bir Tesla kullanıcısınız. Ama atıyorum işte eski Tesla Model Y'den yeni Tesla Model Y'ye geçmek istiyorsunuz ve tam FSD'yi de tam otonom sürüş sisteminde ona transfer etmek istiyorsunuz. İşte bu özellik ücretsiz bir şekilde Tesla'nın sizin sahip olduğunuz sistemi o yeni alacağınız araca transfer etmenizi sağlıyor. Bunda bazı dikkat edilmesi gereken noktalar var. Örneğin işte aracı sattıysanız sonradan Tesla'ya gidip işte ben sattığım araçtaki sistemi yenisine transfer etmek istiyorum dediğinizde maalesef transfer edemiyorsunuz. İki aracın da hali hazırda sizin şeyinize, üye hesabınıza, hesabınız üzerinde görünüyor olması lazım ki Tesla'nın o araçtan o araca bunu aktarabilmesi için böyle bazı sıkıntılı durumlar var. Dikkat edilmesi, sıkıntılı demeyeyim de dikkat edilmesi gereken
tabii, evet, mantıklı,
noktalar var.
Evet.
Bir de satın aldığınız Tesla'nın yeni, yani sıfır olması gerekiyor. Örneğin yeni aracı işte ikinci el aldınız. İkinci el araçta bunu transfer işlemini gerçekleştiremiyorsunuz. Yani yeni aldığınız aracın sıfır kilometre olmasına da dikkat evet. etmek gerekiyor bu noktada.
İlginç bir şeymiş yani, doğrusu pek hani hem ikinci el olmayacak, yani onu taşımak ise sen taşıyamıyorsun aslında böylece. Ama yani sıfır almaya da yönlendiren bir şey de olabilir. İlginçmiş tabii. Yani onu, bunu transfer edememek, yani sonradan alabiliyorsun ama transfer edemiyorsun konusu biraz sıkıntılıydı. Bu halde biraz daha toparlanmış evet. gibi görünüyor. Hemen bir sonraki haberimize de geçelim dilersen. Gene elektrik tarafında devam tabii ediyoruz ki. Efendim. BYD C-Line 06 sayılı Ankara modeli satışa çıkıyormuş. Tasarım ve özelliklerine bakalım. Bugün de evet.
Ankara'da çok satar mı?
Satar mı? Ha yani evet. 06.
Evet,
güzel araca benziyor ama bilmiyorum, senin yorumların çok önemli benim için.
Evet, tasarım olarak açıkçası BYD'nin diğer modellerinden biraz daha farklı. Özellikle Ocean serisi, ki C-Line olarak isimlendirildiği için Ocean serisine girdiğini düşünüyorum bu noktada. Okyanus serisi araçlarından bir tanesi. Ama farklı bir tasarımla geliyor. Özellikle ön tarafta çıkıntılı burun kısmının kenarlarında bölünmüş far tasarımı dikkat çekiyor. İki tane ince aydınlatmanın yer aldığını görüyoruz. Hemen tampon kenarlarında böyle dikey hava girişleri, güzel gövde rengiyle kontrast oluşturan parlak siyah bir şekilde süslenmiş. Ve alt tarafta da ilginç bir şekilde hemen üst üste konumlandırılan iki tane ince panjur dikkat çekiyor araçta. Yani biraz... İlk etapta biraz gözün ona alışması gerekiyor. Ben baktığımda sanki alttaki panjuru üst tarafa da kopyalamışlar. Sanki tasarımsal bir hata varmış gibi görünüyor ilk başta ama büyük oranda tabii ki buna ilerleyen süreçte göz alışacaktır. Çünkü otomobilin tasarımı oldukça güzel. Yan tarafta baktığımızda aerodinamik kapaklara sahip yine jantları görüyoruz. Çift renkli tasarıma sahip. Gizli kapı kolları ama tamamen hemzemin gizli kapı kolları kullanmamışlar burada. Yarı gizli olarak söyleyebileceğimiz. Burada yine alt kısmında boşlukların olduğu kapı kollarını kullanmışlar ama aracın dışına taşmadığı için yine aerodinamik katkısı olacaktır bu noktada. Güzel böyle arka, özellikle tavan çizgisinin arkaya doğru eğim kazandığı dinamik bir tasarıma sahip bir SUV modelden söz ediyor olacağız. Tamamen elektrikli bir şarj edilebilir hibrit DMI, BYD'nin ünlü biliyorsun Türkiye'deki CLU DMI'dan da bildiğimiz şarj edilebilir hibrit versiyonları bulunan bir SUV olarak piyasaya sürülecek. Fiyatı yaklaşık 22.290 ile 27.860 dolar aralığında olacak bir modelden söz ediyoruz. Platform olarak E-Platform 3.0 Evo, aslında işte Seal'ın da üzerine inşa edildiği aynı platformun bu modelde de kullanıldığını görüyoruz. Şarj edilebilir hibrit versiyonunda markanın 5. nesil DM teknolojisi, hibrit teknolojisi kullanılacak. Bu detaylar marka tarafından verilmiş durumda. Burada baktığımızda tabii ki bu otomobilde olacak özelliklerden bir tanesi BYD, biliyorsun en ucuz modelinden en pahalısına kadar D-Pilot adını verdiği bir otonom sürüş sistemi sunacağını söylemişti ve modellerinde sunmaya başlamıştı. Bu otomobilde de God's Eye See, yani D-Pilot 100 böyle giriş seviyesi olarak söyleyebileceğimiz farklı kategorileri vardı bunun da. D-Pilot 100'den başlayıp işte farklı kategori, üst kategorilere doğru gidiyordu. Bu modelde de D-Pilot 100 adı verilen sistemin standart olarak kullanılacağını görüyoruz. Otomobilin boyutlarına baktığımızda 4810 mm uzunluğa, yani oldukça uzun bir araç olduğunu görebiliyoruz. 1920 mm genişlik ve 2820 mm aks mesafesi mevcut. Tabii ki tam böyle bir %100 elektrikli araç gibi değil, çünkü şarj edilebilir bir versiyon da var. Biraz daha yine bu sistemde işte benzinli motorun yer aldığını görüyoruz. Ve şarj edilebilir bir versiyonda 99 beygir güç üreten 1.5 litrelik bir içten yanmalı motor ve 160 kW, yani 215 beygir güç üreten bir elektrik motoru var. Bu versiyonda 18.3 kWh ki bu ve 26.6 kWh. Aslında bunlara şeyden alışkınız. CLU'nun DMI versiyonundan bu batarya kapasitelerine ve bu motorlara alışığız. Bu detaylar bize onu anımsatıyor. Ve blade bataryalar geliyor. Burada saf elektrikli sürüş menzili 93 km ve 130 km olarak değişiyor. Yani bu değerler aslında DMI, şarj edilebilir hibrit versiyonunda olan değerler bizlere CLU DMI'yı gösteriyor. Açıkçası hani bu şeyi düşündürüyor. CLU DMI gidecek de burada C-Line 06 DMI mı gelecek şeklinde. Çünkü teknik özellikler birbiriyle çok benzer olduğu burada dikkat çekici detaylar arasında. Elektrikli versiyonda 3 farklı seçenek var. Tek motorlu versiyonlar 180 kW yani 241 beygir ve veya 170 kW yani 228 beygir güç üreten iki farklı seçenekle gelecek. Batarya tarafında 65.28 kWh ve 78.72 kWh kapasiteli Blade bataryalar, lityum demir fosfat bataryalarla birlikte CLTC'ye göre 520 km veya 605 km arasında bir menzil vaat ediliyor. Çift motorlu versiyonda önde 110 kW, arkada 180 kW olmak üzere iki tane motor mevcut. Bunda da farklı batarya seçeneklerine göre 520, 550 veya 605 km olmak üzere farklı menziller sunuluyor. İç mekanı alışık olduğumuz gibi yine ortada büyük bir döner multimedya ekranı var. Biliyorsun hani özelliği buydu. Tek dokunuşla dikey veya yatay formda ayarlayabiliyordun. Zaten alıştığımız BYD'nin alıştığımız işte direksiyon simidi olsun, arkadaki dijital gösterge ekranı, alıştığımız bir tasarım dili var. Burada çok farklı bir tasarım diline gitmek istememiş BYD. Böyle güzel bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor yeni C-Line 06.
Evet efendim. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Yani BYD tabii o da üç harfli malum. Yani ÖTV gibi o da sağ olsun hani buraya özel fiyatları getireceğiz derken pek de getirmedi. Fabrikanın ahvalini de bilmiyoruz. Çelinin tarafını da bilmiyoruz. Yani bakalım hani oradan da başka bir gol yiyeceğiz mi? Onu da bekliyoruz artık. Göreceğiz. Yeni otomobil maalesef fiyatlarıyla bakalım ne olacak. Ben elektrikli otomobillerin fiyatlarının yani %25 tek alanlar için çok bir şey değişmeyeceğini, test alacak olanların gene alacağını tahmin ediyorum. TOG da zaten çok avantajlı bir kampanya yapıp giriyor. T10F bakalım nasıl bir fiyatla karşımıza çıkacak, onları göreceğiz. Hani onlar sanki çok yavaşlamayabilir ama tabii yani orada bile %10'dan %25'e çıkması, yani %15 ekstra gelmesi üzücüydü. Ama tabii işte bakalım onlar mı yapacak, yoksa BYD gibi böyle hani ucuza mal ederken daha pahalıya getirenler mi olacak, onları da göreceğiz. Kimler ne yapıyor, ne ediyor? Bunlar yine karşımıza gelecek. Ağzına sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Her hafta olduğu ben gibi yine çok güzel anlatmış oldun. Haftaya yeniden görüşünceye dek teşekkür ediyorum ve sözü sana bırakıyorum.
Evet, ben de teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi kapanışı yapalım. Kapanıştan önce tekrar hatırlatayım. Burada ÖTV haberini çok konuşmadık. Çünkü buna ayrı bir video yapmıştık. Yine D Plus kanalımızda kartını bırakmıştım. Oradan detaylı olarak izleyebilirsiniz. Onun dışında Oto Gündem serisini izliyorsanız ve beğeniyorsanız ama hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bu hem bizim motivasyonumuz hem de YouTube algoritmasının bizi öne çıkarması için çok kısa yapılacak güzel şeyler olduğunu söylemek lazım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.